Ayrım 8.
Bıktık artık bu bölük pörçük kağıtlardan. Bunların bir anlamı yok demesin mi? Durgun, ağır bir sesle bir şeyler konuşup durdu sonra. Memlekette örgüt eksikliğinden mi söz ediyordu nedir? Benimse açık seçik duyduğum iki tümce var. Sürekli bu iki tümce. Bıktık artık bu bölük pörçük kağıtlardan. Bunların bir anlamı yok. Cop'u senin kıçına sokarlarsa bir anlamı olup olmadığını anlarsın. Elektriği senin tahta göğsüne bağlarlarsa ne anlamı olduğunu öyle bir bilirsin ki. Eşek! Benim bu görevime ne umutlar bağlayanlar var. Ben şimdi onlara ne diyeceğim? Hepsi bizim Oktay değil ya. Hepsi o çilli kız, o çey suratlı oğlan değil ya çocuklarımızın. Ben şimdi onlara ne haberler götüreceğim? Ne diyeceğim ha? Bize elçi ya da köprü ucu, her neyse, seçen size de, bu karıyı destek kapısı seçen bize de lanet. Bunu mu diyeceğim ha? Bütün o damıtılmış acıların, öfkelerin, umutların, evet umutların, karanlık hücrelerde, sıkışıkta çoğaltılmış, beslenip büyütülmüş son umutların antikalarla dolu bir salonda, gümüş bir tepsi üstünde, yarısı da şu karının soğuk ellerinde durması. Bu kadını buraya Jön Türkler miras bıraktı, başka biri değil. Bunu Jön Türkler bıraktı buraya miras olarak. Biz de Mısırlı bilmem ne paşanın torunları. Yok yok, ben paşa torunu falan değilim. Memişlerin Salim Efendi'nin kızıyım ben. Ben böyle yüz buruşturmalara, kuşku duyurulmalara, öğüt dinlemelere gelemem. Aklım karıştı mı, kendime bile küserim ben. Ben dönüşümde kimseye önce bir örgüt kuracakmışız, bu kağıtları da o örgüt yoluyla gönderecekmişiz diyemem. Hayvan karı, ulan mevcut örgütlerin de kapatıldığını bilmiyor musun ha? Millet içeride, görmüyor musun? Ne örgütü sayıklıyorsun bugün de? Örgüt işte burada. Şuraya imzalarını atanların, içeride olup bitenleri bu kağıtçıklara damıtanların sesini dünyaya, onların kardeşlerine duyurmak için. Olacak olan bu, salt bu. Bana gelince ben yarın belki o çocukların yüzlerini bile görmem. Görmek de istemem. Ben onların karşısına geçip sizler için o soğuk karıdan öğütler bile dinlemeye katlandım. Katil olmamak için kendimi derin sınavlardan geçirdim de diyemem. Bir Jön Türk'ün en yoz kalıntısı yüzünden dünyam başıma yıkıldı be diyemem. Bunun gibilerin topunu birden kolundan tutup Türkiye'ye taşımak, Maltepe'de, Selimiye'de, o villa zariflerde bu bile gerekmez. Türkiye'nin orta yerinde konuk etmek de elimde değil ki. Öyle yapacaksın öyle. Bunları getirip Türkiye'nin orta yerine hem de yaya olarak salıvereceksin yeter. Kim ödüyor bu yolculukların karşılığını diye soruyor kadın. Ben ödedim kendim, resimlerimden aldığım parayla diyemedim. Hiç inanmayabilirdi. Ayrıca doğrusu böyle boktan birinin önünde enayiliğimi iyice ortaya koymak istemezdim. Neden enayi olacakmışım? Asıl enayi o. Enayiden beter, kopuk, kopuk. Günlerce insan avlanırken televizyona çıkıp kel aynak kuşlarının soyundan sopundan söz edebilen o kabak kafalı herif, tırnaklar sökülürken hanımlar tırnaklarınızın kırılmaması onları koruyabilmeniz için size şu tavsiyelerde bulunmak isterim diyebilecek denli duyarlılıktan nasipsiz o manken artığı denli kopuk bu kadın. Bakalım. Kocama vereyim de götürsün bari. Orada çok yakın bir arkadaşı çalışıyor da. Ama böyle olmaz ki. Biz de koskoca adamları bu küçücük kağıt parçalarıyla rahatsız edip duramayız ki değil mi? Çay ister misiniz? Öyle ya, arada bunlar olmasa kimse bir derdini postayla doğrudan bir örgüte bildiremez. O küçücük kağıtlar da başka bir yolla o büyük örgütün büyük adamlarının eline ulaşamaz değil mi? Hepsi o eski aşağılık duygularımız hep. Onun için bu yozun da yozu, Jön Türk artıkları hep arada olacaklar. Hep araya girecekler. İçmem. İşte benim de sesimin tokat gibi şakladığı anlar var. Ne yaparsanız yapın. İşte kağıtlar, işte siz. Zaten biliyorum. Yarın bu kağıtları yazanların da yanlarına salavatla yaklaşılacak. Bir de seni suçlu çıkarırlar. İçlerinden kim sizden bizim için af istemeye gidin dedi diyenler bile çıkar. Aysel, yine yalancıyım, yine yalan söyledim kendime. Benim yeniden şahlanmış inancım o gün, o kadının karşısında yıkılmadı, hayır. Ondan bize ne? O gelip geçici bir süs, bir aracı. Bizse buradayız, varız, yaşıyoruz ve hep bir arada yaşamayı sürdürmek zorundayız. Sen de biliyorum, sevgiyi tam zamanında istersin. Ne daha erken, ne daha geç. Sen benden daha hepçi ya da hiççisin. Ya da öyleydin. Nasıl oluyor da bunca sevgisizlik, güvensizlik, bunca hıyarlık ve en iyisinden çocuksu enayilikler ortasında hiç de değilsin? Sorarım elbet. Çünkü benden iyi bilirsin ki, hep diye bir şey yok zaten. O zaman nasıl oluyor da hepin peşindesin? Sürekli olarak o bütün sevginin, o bütün insanın peşindesin ha? Beni inançsızlığımdan kuşkuya düşüren sensin. kendi kendime yalanlar söylemek zorunda bırakan, yeniden inançları sıvanmak zorunda bırakan sensin. Senden kurtulmak tümüyle her şeyden kurtulmak olurdu. O mektupta ne dediğimi çok iyi biliyorum. Kop artık yakamdan. Sanki o yakaya ikide bir yapışıp, Aysel imdat diyen ben değilim. Boğulurken boynuna sarılıp, seni de karanlık sulara çeken sanki ben değilim. Beni sevme, göz ucuyla, için titreyerek bakıp durma bana. Yakamdan kop, sana olan sevgim de katır gibi ayaklarının üstünde dikilip duruşuna duyduğum hayranlık da bana yük. Sırtıma koca bir yük sevgin. Ayağım kırık yatarken, benim oyuncu koca birini yollamış bana diyorum. Aysel elini yine omzuma koymuş. Sen de bu çocukla hep dalga geçiyorsun. Seviyorsa ne yapsın diyor. Yok yahu öyle değil. O kendinden gayrı kimseyi sevmez bilmez miyim? Milleti toplarlarken hani bizimki de bona tüymüş. İşini bilir o. Önemli olan dışarıda kalabilmek çünkü. Hem insanları bu kadar çabuk suçlama tezelciğim. Bana bak akıl hocalığını bir yana bırakırsan konuşurum. Yoksa hiç. Neyim var ne oldum? Ona çok mu düşmanca baktım? Çok mu küçük gördüm onu iyi niyetinden ötürü? Aysel'i suçlayabilecek ilk fırsatı elime geçirmiş gibi. Beni yeterince tanımaya zamanı olmamış bir kardeşin, elin memuşunu anlamaya kalkışmasına mı bozuldum? Hiçbir şeye tam anlamıyla güvenemedin Tezel. Bunu söylerken sesinde bir hüzün olsaydı hiç değil. Bir çırpınış, bir araya sıkışmışlık, bir zayıflık, bir şey, bir öfke. Bir zamanlar doğru dürüst, güpgüzel kavgalar ederdik. Şu sesteki düzlüğe, tınlamazlığa bak sen şimdi. İyi niyetli diyecektim. Akıl hocalığını bir yana bırakırsan diye başlamıştım. Önümü kesiverdi. İster beğen, ister beğenme, ister anla beni, ister anlama Tezel. İster inan, ister inanma, ister acı çekmiş ol, ister olma. İster sevmiş ol beni, ister hiç sevmemiş. Temelde sen hep buydun ve şimdi de tam kendisisin işte. Önümü hep açık buldun. Gerçek bir acıyı bile hiç yaşamadın. Bu nedenle de kendin dahil kimseye güvenmedin. Bana bile. Kendim dahil doğru ve geriye kalan tek güvendiğim kişi bana böyle diyor şimdi. Hayır demiyor. Daha kötüsü demeye bile istek duymuyor. Böyle bir şeyler demesini bekliyordum. Onun yerine sorduğu soruya bak. Peki anlat. Sevda değilse ne istiyormuş senden? Hiç canım. Üstelemedi, yeniden sormadı. Oysa daha o gün dökülüp saçılabilir, bunu ertelemeyebilir, sonra da yağmayan, kendini örtüp saklayan bir öğle sonu, iki odamın her yanında dört dönerek kendimin yağıp, boşalıp açıklığa çıkacağım, güm güneş olacağım bir yer, bir toprak parçası, bir kap içi aramayabilirdim. Birbirimizi bu kadar tanıyoruz işte. Sen de hala benim o ünlü fıkra yazarını baştan çıkarmaya çalıştığımı san. Herkes gibi. Herkesin bana gerçekten sevdalandığını san. Aşk nerede be? Gerçek aşk. Bolluğundan geçinmiyor da memoşa bile artıyor ha. Soluğu bonda almış. Aysel bunu duysaydın, yani niye soluğu bonda aldığını, beni konuşturabilseydin, hiçbir şey olmasa çok güzel gülebilirdik. Yoksa gülmez miydik? Peki öyleyse, güpgüzel hüzünlenebilirdik. İnsanları böyle yapan ne, nasıl diye. Adresini saklıyor, adını saklıyor. Bana o Alman kızıyla gönderdiği mektubun altına bile adını koymamış. Gülünç değil mi bu? Peki acı değil mi? Neden kaçmış diye soruyorum kıza. Omuz silkiyor. Bence durumunu gereğinden fazla önemsiyor diyor. O öyle der. Ne olsa bir Nazi çocuğu, torunu falan. O öyle der. Belki bir eyleme katılmıştı Memoş, ne biliyorsun? O zaman ben de Aysel gibi düşünüyordum. Aysel'e öfkem de bundan ya işte. Gerçeği elbet Memoş'un mektubu söylemedi. Mehmetçiğin mektubunda salt şu var. Abinin başkentte sözü geçer. Yönetici çevrelerde özellikle şimdi yığınla tanıdığı vardır. Bana Bond'a bir süre daha kalabilmem için bir burs bulabilir mi acaba? Abim batsın. Bıktım be. Nereden abim oluyor ha? Ben ondan bir şey istedim mi de sen şimdi kendin için bana ondan bir şey istetiyorsun. Elçiliklerde, golf kulüplerinde boy göstermek dedin mi avukat? Gazinolarda göbek atanların alnına para yapıştırmak dedin mi? Taşra esnafından azma taşeron, inşaatçı, emlakçı, parçacı kesilen abim. Allah kahretsin. Öfke burnumun ucunda. Neden? Dur bakalım. Yoksa Memuş'un mektubunda sana olan periyodik aşkını okuyacağını sanıyordun da düş kırıklığına mı uğradın? Yok be yok. Ben seni bir zamanlar nasıl koynuma aldım, yaşamımı seninle nasıl paylaştım alçak dese yine bundan trilyon kez iyi. Ben böyle düşünüyorum. Kim nasıl düşünürse düşünsün. Memoş o bursu alarak isterse ülkeyi kurtarmış olsun. Olur mu öyle şey? Ben yine böyle düşüneceğim. Neden kaçmış? Onu da zamanla öğreniyoruz. Zaman, sen ne büyük öğretmensin. Ah saygıdeğer zaman, sen ne büyük bir bilgesin. Gaddar bir bilgesin ama, acımasız. Gerçekler biraz da saklanmalı değil mi? Birazcık, çok değil. İnsanları içkide boğulmaya ya da beynine bir kurşun sıkmaya kalkıştırmayacak ölçüde olsa yeter. Memoş neden kaçmış? Daha fi tarihinde huzur bayramının ilanına ramak kaldığı günlerden birinde yani bu, oyun çıkışında başka bir oyuncu arkadaşının evine gidiyor. Daha bir yığın oyuncu, daha bir yığın genç şair falanmışlar. O günler bol bol devrim laflarını ettiğimiz günler. Sanki devrimin eli kulağında, sanki gelir gelmez de ertesi gün her şey dümdüz olacak. Bunlar da bol bol etmişler o lafları. Lenin falan da demişler. Güpgüzel kavgalara girişmişlerdir içip içip. Arada plak çalınıp birazdan söylenmiştir de. Nereden biliyorsun diye soramam kendime. Artık bu kadarını soramam. Ne olsa Memoş'la 2 yılım geçti ve böyle geçti. Ben de onlardan biri olarak... Orada bulunan başka oyuncu gençlerden biri evine dönerken bir taksiye biniyor. Hiç de inmezler taksilerden ve hep şoför kardeşlerimizin kafasını şişirirler. Arkadaşım sen bir emekçisin, kalk yürüsene bizi yönetenlerin üstüne. Bu da böyle mi konuşmuştur, yoksa emekçi kardeşinin parasını vermemeyi mi kalkmıştır? En doğrusu bu olabilir. Tartışmanın sonunda taksi sürücüsü diyor ki buna. Sen kim oluyorsun be? Ben devrimciyim arkadaş. Oyuncu Memoş'umuzun oyuncu olan arkadaşının yanıtı bu. Ulan oyuncuyum desene, küçük bir şey mi bu? Oyuncu olmak devrimci olmaktan kolay mı ha? Hele bu ülkede. Sevsene işini, saysana, kurusana. Yo olur mu? Madem herkes militan devrimci, o da illa militan devrimci olacak. Yanıtı bu. Ben devrimciyim arkadaşım. İyi yiğitlik değil mi yavrum? Sürücü yardımcısı. Sana söylüyorum, iyi yiğitlik değil mi? Hani herhangi bir meslek adı söyler gibi sürücü yardımcısıyım, ayakkabı onarıcısıyım, maden işçisiyim, tornacıyım der gibi devrimciyim diyor. Balyoz sonrası olsa düşünebiliriz ki bu çocuk yiğit bir çocuk. Ne general takıyor, ne işveren, ne onların politikacısını, ne de benim abiye İlhan'ı yani. Öyle ya, sol takım henüz burnundan mıhlanmamış, taksi sürücüsü de. İtler, hep sizin gibilerin yüzünden değil mi huzursuzluğumuz? İkide bir yolları tıkarsınız, işimize, müşterimize engel olursunuz, yettiniz be demez mi? Bu da devrimci kardeşliğe pek teşne bir sürücü değilmiş demek. Öylesine değilmiş ki hadi bakalım ikisi de karakolluk. Eski kocamın oyuncu arkadaşı karakolda bu kez ne olduğu, işi gücü gerçekten sorulduğunda atkısını şöyle bir atıyor boynuna, şöyle bir geriliyor komisere doğru. Komünistim diyor. Ağzı da leş gibi içki kokmada. Ama egzibisyonistliği de ondan baskın. Ayrıca o gecenin ardından hemen bir asker darbesinin geleceğini ne bilsin? Ne suçu var çocuğun? Hiçbir suçu yok. Kendini vitrine koymayı sevişinin azıcık suçu var. Hepsi bu. Benim suçum nerede peki? Neden karşıma hep böyle boktan serüvenciler? Ne ayıp onları bu adı takmam, takabilmem çıkıyor. Goşistler. O gün bugündür ilk kocamın komünist oyuncu arkadaşı içeride ola dursun, Memoş, öteki arkadaşları onun için gözyaşları döke dursunlar, sonradan olayı duyunca benim de gözlerim sulanmıştı. Generallerimiz de haydi bakalım ver kardeşim elini bana diyen iş adamlarımıza demir eldiven ellerini uzatıp ülkeyi düze çıkarmaya koşmasınlar mı? Tabii bu düze çıkarmanın içinde öyle ben toplumcuyum, sosyal demokratım, bilmem ki neyim demelere bile izin yok. Değil komünistim demelere izin çıkacak. Şimdi Memoş ne yapsın? Şimdi oyuncu arkadaşı daha sıkı sorularla karşılaşacak. Masum komiserinkine pek benzemeyen sorularla. Herkese soruyorlarmış. Ya buna da sorarlarsa kimlerle düşer kalkardın diye. Daha kimlerin gırtlağına biniyorlar. Önden peşinen komünistim diye bağırmış olanın gırtlağına binmezler mi? Binerler. Hatta belki bugün bineceklerdir. Memoşçuk da oy bu güvensizlik. Allah seni kahretsin. Arkadaşına güvenebilse soluğu ta bonlarda almazdı tabii. Haklı. Kahraman olmayı da pek severdi. 18 yaşında 27 Mayıs'ı yapıp gelmiş sümüklü bir kızcağızla kendine karı seçmesinden belli değil mi? Şimdi de hem tüy git hem dillerde dolan. Bunlar örgüt kurmuşlar. Kendisi de o komünistim diyen delikanlının örgütünden ve efendim bir gece hücreleri tam basılacakken iyi bir devrimci ne yapar? Ele geçmemeye çalışmaz mı? Bu da öyle yapmış zaten. Ondan çıkmış sınır dışına. Bunun adı bon değil de sınır dışı olunca daha bir anlam kazanıyor. Siyasi sürgün gibi bir şey oluyorsun. Ondan sonra da gelsin Mustafa Fazıl Paşa yardıma. İlhan Dereli, acaba Mehmet'in Jean Pietris'i kim? Bunu hiç öğrenemeyeceğim. Ama Jean Pietri kendisini yarı yolda bırakmış ki benim o Pietri'nin halefi olmamı istediği kesin. Canım Mehmetçiğim, iyi güzel de onlar Namık Kemaller, Ziya Paşalar birinin yardımıyla. Neyse, hep bu tür siyasetlere rastladımsa bu da benim yanlışım elbet. Benim yerim. Bize Ankara'ya gel, bir süre bizimle kal istersen demişti Aysel. Hiçbir şeye güvenmedin, güvenmiyorsun demesindeki hüzünsüzlükten mi ürkmüştüm, renksizlikten mi korkmuştum? Bilmiyorum ki o iyice yıkkın günlerimde, bacakta, alçıda, Aysel'in yanında olursam kendi gözümde büsbütün küçülürmüşüm korkusu düştü içime. Ömer'in cetvele vurulmuş akılcılığı da üstüne üstlük. Oysa korkum bundan da öncesine dayanıyor. Koskoca yaşında Aysel'deki büyük değişim, buna tanık olmak, kişinin önünde onu kendi yargıcı yapacak bir örnek bulunmamalı. O zaman soruyorsun, böyle büyük bir temizliğe nasıl girişebilir bir kimse, buna nasıl sıvanabilir? Süpürge yok, sabun yok, bez yok, nasıl kalkışılır büyük mevsim temizliğine, sonra bunu nasıl başarabilir? Başardı mı gerçekten, başardıysa neyle, neye dayanarak? Eski kocalarım, şunlar bunlar, eski tanışlar, kendilerinden tümüyle umudu kestiklerim, kendimden tümüyle umudu kesişim, kesinleşen inançsızlığım. Hiçbiri ne onlarla ilgimi temelden kesmeme, ne kesmememe el veriyor. Ailemle de onların şu suyla bu suyla da koptuğumu sanıyorum. O İstikent'te iyi hiçbir şeyin beni beklemediğini biliyorum ve 3 gün gitmem, ne işim var benim o yaşama fukaralarının düğününde dedikten sonra kendimi o kente giden bir otobüsün içinde buluyorum. Hem de çantamda o düğün için özel olarak satın alınmış bir bluzu taşıyarak ona en iyi gidecek eteğimle. Aman her şey hiç, gitmek de gitmemek de, adını andıklarımı geride bırakmak da, adını andıklarıma doğru yol almak da. Umarım Aysel de düğüne gelir, gelmez. Gelmezse beni hiçlikten bile nasıl kuşkuya düşürdüğünü hiç bilmeyecek. Umarım Aysel düğüne gelir. Aysel düğüne gelmezse bana altından kalkılamaz bir suçluluğu yüklediğini, üstüme altından kalkamayacağım bir dünya yıktığını bilemeyecek. Bir insandan bu istenemez. Benim önceleri önemsediğim her şey şimdi beni olduğum yerde rahat bırakıyor. Aysel de beni rahat bıraksın. Umarım Aysel düğüne gelir. Gelir ve Anadolu Kulübü'nde bir de çifte telli oynar hatta. Otobüsü durdurdular. Otobüsü jandarmalar durdurmasaydı o otobüs adı çay molası olan çiş molasını hiç vermeyecekti. Jandarmalar uyduruk bir araştırma ile geçiştirmeseler işi, jandarmalar şimdi bu otobüsü geri döndürseler ya da tümümüzü derleyip toplayıp kurşuna disteler. Şu tek düze bir sesle zırlayıp duran çocuğu unutmaksızın, özellikle onu unutmaksızın. Şimdi herkeste bir kıpırdanma. Neredeyiz?
4. Kapının önünde bir sepet devrildi. Müjgan irkildi. Devrilen bilmem ne halıcılık şirketinin çiçek sepeti ise o şirket devrildi sanki. Devrilen bilmem ne kuvvetlerinin sepeti ise o kuvvetler devrildi sanki. Asansörün önündeki protokol sırası da bakıyorum çağrılarca itile itile düğün salonunun içine dek sürülmüş. Tam Tezel'in bu çocuk zırlaması da ne, bir bu eksiklisine uygun bir karşılık arıyordum. Ayşe'nin yüzünü seçtim. Şu an beni görmesine fırsatı olmasa da seziyorum aklı fikri bende. Aslında öyle olsun istiyorum. Nikah kartını bize getirdiği gün ayırt ettiğim şey nedeniyle duyguları uyandırılmış bir delikanlıyım. Daha önceleri kaç kez öğrencim nice genç kızın karşımda yürek çırpıntılarına yakalandığını sezmiştim. Ama bir türlü delikanlılaşamamıştım. Ayşen gelenlerin yanaklarını öpmelerine katlanıyor. Az sonra kağıt üstünde kocası olacak olan delikanlının şeyden, neden, kumaş adlarını da hiç bilmem ki, yaldızlı bir papyon kravat işte, yapılma papyon kravatı, bordo ceketi, ceketinin yakasına iliştirdiği beyaz karanfil, fırfırlı beyaz gömlek, hepsi tümüyle Ayşen'in üstüne el koymaya hazırlanıyor. Bir de kız, 10 yaşında mı, 12 yaşında mı, saçları lülelenmiş, tırnakları boyanmış, başına çiçekler takılmış, tombul ve iyi köpürmüş pembe bir banyo sabunu gibi Ayşen'le damadın arasına bir giriyor bir çıkıyor. Kız kardeşim Zeynep'in banyo sabunları, Fransalı, Belçikalı banyo sabunları, mektuplarında da köpürüp duran. Ayşen pembe banyo köpüğünü 2 kez itti. Bir eli usulca kalktı, sonra gelenlerden birine uzandı. Vuracak mıydı kıza? Kız damadın kız kardeşi olabilir. Dayısının, teyzesinin falan kızı da olabilir. Kimseleri doğru dürüst tanımıyorum ki. Sadece damat dayısı, emekli albay, özellikle kız tarafına çarçabuk tanıtıyor kendini. Neredeyse topuklarını birbirine vurup kimin nesi olduğunu, öz yaşam öyküsünü bile bir solukta okuyor. Damat da oldukça iyi tanıtıyor kendini. Başka bir biçimde, zayıf, fırfırlı göğsünü sık sık ileri çıkarıyor. Sık sık dikeltiyor omuzlarını. Amerikancasını sık sık kullanma olanağı yaratıyor. Teyzesi Ayten Hanım'dan daha başarılı, daha yerinde ve zamanında. Çınar yaprağı gibi kumral, sarı pembemsi bir çocuk. Ertan. Ercan mıydı yoksa? Ayşen'e baktı, gülümsedi. Bir başarı gülümsemesi. Nasılmış, ben sana demedim mi? Bizim Hakan'ı bilmesem, Hakan diye bir erkek kardeşi varmış, sessizliğiyle Ayşen'i ürküten, senin gözünü açamazdım. Sessizliğiyle Ayşen'i ürküten bir Hakan. Birkaç gün önce Aysel'in bizi baş başa bırakıp çıktığı yarı karanlık bir odada, Ayşen'in bölük pörçük, şaşkın dağınık anlattıklarından aklımda kalan. Bu Hakan nerede şimdi? Neden damadın yanı başında değil? Ne ki şu an Ayşen bile Hakan'dan ürküntüsünü, onun nerede olduğunu düşünemez artık. Gelen gelene, yüzünü öpen öpene. Aslında damadın Ayşen'e nasılmıştı bakışında bir tedirginlik de var. Hakan'ın yanı başında bulunmamasındandır diyorum. Ayşen'in anlatmaya çalıştıklarını anımsadıkça öyle olmalı diyorum. Görseniz nasıl iyi, seveceğim bir çocuk. Ama abisine karşı, babasına karşı nasıl düşman. Düğüne gelmezse hiç şaşmam Ömer abi. Aysel de gelmedi. Aysel'in yokluğu kimi tedirgin eder? Beni etmiyor. Çünkü gelmeyişinin nedeni apaçık. En azından kendisi için. Ben de eve dönünce noktayı koyarım. Derim ki ona, genç kızların hayranlık karışımı ilk sevdalara ilgi görmeli. O sevda yüzüstü bırakılmamalı. İşte o yak memuru, emekli albay Ertürk. O, devrilen sepeti doğrultmaya koşuyor. İlhan burada önemli yeri olmaması gereken bir çifti, zenginlik yarışında geri kalmış iki uzak akraba belki, omuzlarından usulca iterek salona sokuyor. Bu iş bu kadar. Onlara bu kadar ilgi yeter. Al bakalım Ertürk Bey kardeşim. Bunlara fazla göze batmayacakları bir yer göster. Karın da karısıyla ilgileniversin. Bu ona düşer. Götürün, tanıştırın işte kendilerine uygun birileriyle. Öf yahu, bunları da çağırsan bir türlü, çağırmasan bir türlü. Adama bak, pantolonunun kıçı nasıl parlıyor. Bankalarda, maliyede, sigortada, vergi dairesinde bunlardan birindedir bu adamcağız. Küçük ellerden daha kolay çıkacak büyük işlerime koşturur. Ne yaparsın, yok sayamazsın ya. Neredeyse tezelinkine eş bir hızla bitirmekteyim elimdeki içkiyi. İlhan'ın bir general oğluna kız veren iş adamı pozları, başarmış adam suratı. Müjgan'ın o sepetler şuraya, bu buket buraya, orkestranın önüne diye diye çok renkli bir kuş benzeri ötüşleri, kaşıyla gözüyle emekli albayımıza ve albayımızın kuyruğu kesik bir tavuk örneği ortalıkta dolaşıp duran karısına buyruklar yağdırışı. Bütün bunlar başka nasıl çekilir? Aslında sen kendini nasıl çekersen. Hem onlara bakıp kendini sıyırma. Görmüyor musun? Müjgan'ın ta orada durmaksızın sana da dikkat, aman dikkat çekişleri var. Dikkat Ömer, sen de tezere dikkat.